kitap 6 nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı, iş görüşmelerinde sizi hedefe götürecek 160 anahtar soru. Kapital. Türü, rehber. Yayın evi, Omaş Offset Anonim Şirketi. Bu kitap 106 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 02 Nisan 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Yeni mezunlardan yöneticileri herkesin rehberi. Mülakatlarda dikkat edilmesi gereken noktalar. Her soru için ideal yanıt ve özel taktikler. İş görüşmelerinde sizi hedefe götürecek 160 anahtar soru. Ön söz. İş görüşmesine gitmeden önce. Kariyerine yeni başlayan ve iş değiştirenleri bekleyen zor sınavlardan biridir mülakatlar. İş görüşmeleri, kariyer basamaklarında yükselirken önünüze çıkan engellerden sadece birisidir. Ya da bir sıçrama tahtası. Çünkü bu görüşmeleri bir engel olarak görmeyip fırsata dönüştürenler, bir üst basamağa sıçrarken diğerleri yerlerinde kalmaya devam ederler. İşte kapital olarak bu ay, iş görüşmelerini bir stres kaynağı olmaktan çıkarıp hoş ve keyifli bir deneyime dönüştürebilmeniz için size bir rehber kitap hazırladık. Bu çalışma için insan kaynakları müdürleri ve bu konuda danışmanlık veren şirketlerden yardım aldık. Ayrıca yurt dışında bu konuda yayınlanmış yayınları inceledik. Bir görüşmede sorulabilecek yüzlerce soru var. Dolayısıyla hepsine birden yer vermemiz imkansız. Ancak biz yine de çok geniş bir yelpazede bu iş görüşmesinde karşılaşabileceğiniz soru tiplerinin hemen hemen hepsini dahil etmeye çalıştık. Ve bu soruları çeşitli başlıklar altında topladık. Unutmayın, bir mülakata girdiğinizde size yöneltilecek sorular temelde eğitiminiz, iş deneyiminiz ve kişilik özellikleriniz üzerinde odaklanacaktır. Önemli olan sadece iş için gerekli özelliklere sahip olmanız değil, karşınızdaki kişiye bu özelliklerinizi doğru bir şekilde anlatıp anlatamadığınızdır. Kısacası, eğer iş görüşmelerinde kendinizi iyi ifade edemezseniz, sahip olduğunuz deneyim ve yetenekler işe alınmanız için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle sizi seçtiğimiz örnekler üzerinde düşünerek beyin jimnastiği yapmaya çağırıyoruz. İşte size iş görüşmelerinde en sık sorulan 160 soru ve yanıtı. Önce soruyu veriyor, ardından da bu sorunun amacını ve nasıl yanıt verebileceğinizi açıklıyoruz. Bol okumalar ve iyi görüşmeler dileğiyle. Ne kadar bilgi vermeliyim? İş görüşmelerinde karşılaşacağınız onlarca soru tipi vardır. Bu sorulara yanıt verirken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri hangi konuda ne kadar bilgi verdiğinizdir. Bazı konularda aşırıya kaçarak fazla bilgi vermenin hiç gereği yoktur. İşe alınmanızı engelleyecek düşüncesiyle bazı konuları saklamanız da yanlıştır. Bu bölümde mülakat sırasında en sık karşılaşılan sorularla bunlara ne ölçüde yanıt vereceğiniz üzerinde durduk. 1. Geçtiğimiz yıllar içinde yaptığınız işler, aldığınız maaş miktarı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri ve amirlerinizin isimleri ve titirleri nelerdir? Burada istenilen verileri hemen çıkarıp verebilmeniz gerekir. Çünkü her kuruluş bunları belirtmenizi isteyecektir. Bu bilgiler genellikle herkesten iş başvurusunda tek tip olarak elde edilir. İşin seviyesi ne olursa olsun bir iş başvuru formu doldurmanız talep edilmişse doldurun. İsterseniz tecrübe bölümüne özgeçmişe bakınız yazabilirsiniz ancak o zaman insan kaynakları personel elemanlarının neler yapmış olduğunuza dikkat etmelerini beklemek durumundasınız. İşin gerçeği özgeçmişiniz, iş başvuru formunda istenen bilgilerin aynılarını içermez. Çoğu özgeçmiş en belirgin şekilde ücret ve işten çıkma nedenleri konusundaki detayları içermez. Zaten içermemesi gerekir. Tercih ederseniz başvuru formunu evinizde doldurup getirmeyi teklif etmeyi düşünebilirsiniz. Her ne yaparsanız yapın ama sakın oradaki görevli memurla tartışmayın. İçeriye gidip Amirine iş başvurusunu doldurmayı reddettiğinizi söyleyebilir ve çoğu kez adaylığınız orada son bulur. Özgeçmişinizde ve iş başvuru formunuzda verdiğiniz detaylar tutarlı olmalıdır. Özellikle dikkat edilmesi gerekenler tarihler ve titrlerdir. İş başvuru formunda belirttiğiniz maaş bilgilerini aklınızda tutun çünkü bu soru mülakat sırasında gündeme gelebilir ve tutarlı bir cevap vermeniz gereklidir. Aksi halde kendinizi birçok ek soruya maruz bırakırsınız ve aradaki tutarsızlık nedeniyle inanırlığınıza ciddi gölge düşebilir. 2. Son işinize nasıl girmiştiniz? Planlı mıydı? Tesadüfen mi gerçekleşti? Planlama, mülakatçıya görev ve amaç anlayışınız olduğunu belirtir. Planlayan ve eyleme geçen bir kişi olduğunuzu gösterir. Son işinize tesadüfen girdiyseniz koşullar ne olursa olsun cevabınız pek o kadar güçlü olmayacaktır. Durumu en iyi şekilde aydınlatacak zarif bir cevap hazırlamalısınız. 3. Çalıştığınız şu şirketten hangi nedenden dolayı ayrılıyorsunuz, ayrıldınız? Açıklamanızın tamamen bencilce olmamasına dikkat edin. Sizi terfi ettirmedikleri, zam yapmadıkları, köşede bir oda vermedikleri, daha yüksek prim vermedikleri için sızlanmayın. Bunun yerine daha geniş bir açıdan yaklaşın. Rakiplerle yarışamıyorlardı. 5 yıllık planlarını gerçekleştirmeleri için gereken kaynakları sağlamaya razı değillerdi gibi. 4. Başvurduğunuz bu işten nasıl haberdar oldunuz? Vereceğiniz cevap bilgi kaynaklarınızın niteliğini gösterecektir. Eğer komşunuz görüşmeye gittiğiniz kuruluşun yönetim kurulu başkanı ya da genel müdürü ise veya kuruluşun herhangi bir başka çalışanıysa işi ondan duyduğunuzu belirtmekten çekinmeyin. Kural olarak içeriden tanıştırmalar soğuk bir satış toplantısından daha sıcak olan herhangi bir şey kadar iyi işlerler. Öte yandan tavsiye edilişinizi olduğundan farklı bir şey gibi göstermeye çalışmayın. Çalışan kişiyle doğrudan bağlantınız yoksa, aileniz vasıtasıyla olabilir örneğin, bu konuda dürüst olun. O kişiden söz edildikten sonra mülakatçı, büyük ihtimalle aranızdaki ilişkinin niteliğini açığa çıkarmak amacıyla sorularını sürdürecektir. O kişiden duymaktansa sizden duyması daha iyi olur. 5. Başka iş teklifleri aldınız mı? Bunun dışında üzerinde düşündüğünüz başka hangi kuruluşlar veya işler var? İşverenler başkaları tarafından aktif olarak aranan müracaatçılardan hoşlanırlar. Başka bekleyenler olduğunu ifade ettikten sonra yanlış bir bilgi vermekten dikkatle kaçınmalısınız. Bazı işverenler pazardaki rakiplerini ve diğerlerini açıkça küçük ve hakir görürler. Başka bir teklif almış olduğunuzu belirtmeniz, mülakatçının gözüne çekici görünmenizi sağlar. Daha sonrasındaki açıklamalarınız, pırıltının sönmesine neden olma riski taşır. Örneğin büyük bir para merkezi olan bir ticari bankada daha küçük bir tasarruf bankasına tepeden bakar. MBA'ini bitirmekte olan birisinin imalat olamaz veya perakende, daha da kötüsü sektöründe iş arıyor olması, yatırım bankalarına eleman bulan kişiye çok tuhaf gelebilir. 6. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Bu mülakatın başında laf olsun diye havadan sudan sorular arasında öylesine sorulmuş bir soru değildir. Mülakatçı kişiliğinizin iç yüzünü anlamaya çalışmaktadır. Özgeçmişinizle ve daha önce iş başvurunuzda belirttiğiniz bilgilerle tutarlı olun. Kaçırılmaması gereken iki nokta vardır. Birincisi, cevabınız sizi mülakatçıya tanımlayabilir. Ne yapmayı seçtiğiniz sizin hakkınızda çok şey anlatabilir. Etkin misiniz? Sıkı bir koşucu, edilgen mi? Spor karşılaşmalarını izler. Yalnız ruhlu biri misiniz? Şiir yazar. Birleştirici biri mi? Yardım kuruluşunda gönüllü. İkincisi, ilgilendiğiniz konu mülakatçınızın da özel ilgi alanı olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda bu konu üzerinde daha detaylı konuşmaya hazırlıklı olmalısınız. Bu kapıyı açmak istemezseniz bu bilgiyi özgeçmişinizden ve iş başvurusu formlarınızdan çıkarın. 7. Şimdilerde kendinize belirlediğiniz bir hedefe ulaşmak için ne yapıyorsunuz? Cevabınızı bir hedef tanımlayarak başlayın. Bu hedef işle ilgili olabilir. bir yıl içinde bir üst konuma terfi etmek veya olmayabilir. Okula dönmek ve bu zamana kadar ertelemiş olduğum dereceyi almak. Hedefinizi tanımladıktan sonra bu uğurda ne yapmaya başladığınızı göstermeye hazır olun. Bir zaman planı verebiliyorsanız verin. Bu planlamanızın zaman unsuru da içerdiğini en iyi şekilde belirtecektir. 8. Şu andaki maaşınız nedir? Adımlarınızı dikkatli atın. Bu soruyu değerlendirmenin 3 şekli vardır. 1. Bir başvuru formu doldurdunuz mu? Evetse cevabınız orada yazılıdır. Bu bilgi ellerinde zaten vardır. Tutarlı olun. 2. Başvurduğunuz işin maaş aralığını biliyor musunuz? İlandan, beyin avcısından, içeriden aldığınız bilgiden. Mümkünse bir aralıkla cevap verin. Primler hariç 1 milyar civarında gibi. Maaşı iş size teklif edildikten sonra konuşmaya gayret edin. Önce değil. 3. Başvurduğunuz iş için ne kadar ücret verildiğine dair hiçbir fikriniz yok. Çok düşük bir rakam söylerseniz ucuza kapatılırsınız. Çok yüksek söylerseniz dışarıda kalırsınız. Olabildiğince doğru bir rakam vermeye çalışın ve eğer düşük kaldığını hissederseniz bu bazı ikramiyeler ve primlerin dışındadır ve toplam tazminat paketinin bir parçası olarak alınmalıdır diye ekleyin. Aklınızda olsun. Bazı işverenler doğru söylediğinizden emin olmak için işe alındığınızda en son bordro belgenizin bir kopyasını getirmenizde ısrar edebilirler. Eğer soru sizce bu iş ne kadar ücret veriyordur şeklinde sorulmuşsa cevaplamak daha kolaydır ama gene de streslidir. Çünkü maaş her zaman için nazik bir konudur. Bu durumda işin sorumlulukları ve kapsamı hakkında yeterli anlayışa sahip değilseniz cevabınızı sonraya bırakabilirsiniz. Mülakatçıdan da yardım isteyebilirsiniz. Kuruluşta benzer ücret aralığında benzer başka konumlar olup olmadığını sorabilirsiniz. Mülakatçı herhangi bir bilgi verirse, iş gerçekten çok özel bir şey değilse ki bu çok nadirdir, bu iş için bir ücret olmasa da bir ücret aralığı tahmin edebilirsiniz. 9. Hiç maaşınıza zam talebinizin reddedildiği oldu mu? Evet cevabı, kuruluşun durumu her ne olursa olsun sorun yaratmış birisi olarak algılanmanıza neden olur. Zam talebinizin reddedilmesi, maaşınıza herhangi bir sebepten zam yapılmamasından farklı bir durumdur. Olumlu bir cevap vermeniz için hayatınızda en az bir kez patronunuza gidip zam istemiş ve alamamış olmanız gereklidir. Beklenen zamanlarda zam olmaması durumu buna dahil değildir. İsteseydiniz zam yapılabilecek zamanları hatırlayın. Bu soruya evet cevabı vermiş olabileceğiniz herhangi bir durum hakkında dahi düşünmemenizi öneririz. Tartışmasız bir olumsuz cevap her zaman en iyi ve en kuvvetli cevaptır. 10. Maaşınızdan kesinti yapıldığı hiç oldu mu? Hangi koşullar altında olduğunu açıklayınız. Maaşınızdan kesinti yapılması zam talebinizin reddedilmesinden farklı bir durum olmakla birlikte razı olmuşsanız açıklamasını yapmak durumundasınız. Kesintiyi şirketinizin yararına olacağı için kabul etmiş olabilirsiniz. Bir eşdeğer teklif yapılmışsa bazı reklam şirketlerinin yakınlarda yapmaya başladığı gibi anlayışlı ve uzun dönemli düşünmesini bilen, aynı zamanda da çalıştığı kuruluşa inancını ve sadakatini de ifade eden birisi olarak görülürsünüz. 11. Hiç istifa etmenizin istendiği oldu mu? Cevabınız olumluysa bu soruyla nasıl başa çıkacağınızı önceden saptayın. Bunu mülakatçıya belirtin ve koşulları olabildiğince tarafsız ve kısa olarak anlatın. İşverenin ultimatomuyla karşılaşıldığında yara genellikle derindir ve kalıcı değilse iyileşmek uzun sürer. Olumluya çevirdiğinizi belirtin ve başınızdan geçen olaydan yararlı çıkarımlar sağlamış olduğunuzu inançlı ve kendinden emin bir şekilde ifade edin. XYZ kuruluşunda çalışırken istifa etmem istendi. Çünkü etkinliklerin azaltılması yoluna gidilmişti ve bana da ya daha düşük sorumluluklar içeren bir başka konuma geçmem ya da istifa etmem arasında bir tercih yapmam söylendi. Daha düşük konumdaki o işi kabul etmem koşulunda daha iş güvencesi yoktu. XYZ kuruluşunda çalışırken istifa etmem istendi. Çünkü etkinliklerin azaltılması yoluna gidilmişti ve bana da ya daha düşük sorumluluk içeren bir başka konuma geçmem ya da istifa etmem arasında bir tercih yapmam söylendi. Daha düşük konumdaki o işi kabul etmem koşulunda dahi iş güvencesi yoktu. Kalsaydım tazminatım ya hiç olmayacaktı ya da daha düşük olacaktı. Bu nedenle ayrıldım. Aslında iyi de oldu çünkü DEF kuruluşunda %20 fazlasına iş buldum. XYZ kuruluşu ise bildiğiniz gibi kısa bir süre sonra faaliyetini tamamen durdurdu ve 200 çalışanı yalnızca işsizlik tazminatlarıyla işsiz kaldılar. Tüm diğer bilgiye dayalı cevaplarınız gibi bu hikayenin de sizin anlattığınız versiyonuyla önceki işverenizin versiyonunun uyumlu olmasına dikkat edin. 12. İşten çıkartıldığınız hiç oldu mu? Hangi koşullar altında olduğunu açıklayınız. Yakın zamanda gerçekleştirilmiş bir araştırmanın ortaya koyduğuna göre, işten çıkarılmaların %80'i iş ilişkilerindeki sorunlar nedeniyledir. Bu soruya cevap verirken bunu hatırlayın. Eğer karşılıklı anlaşarak istifa etmişseniz ve istifa opsiyonunu siz seçmişseniz, bu soruya evet demeden önce iyi düşünün. Eğer başınıza gelmişse kabul edin ve sözünüzü bu tecrübeden çok şey öğrendim anlamına gelecek türden bir yorumla bitirin. Bir insanın işten kovulmasının birçok nedeni vardır. Bunlar arasında sayılabilecekler, amirinizle, çalışma arkadaşlarınızla, astlarınızla, amirinizin amiriyle kötü ilişkiler. Sözü edildiği gibi işten çıkarılan kişiler bu olayın en önde gelen nedeninin insanlarla ilişkilerin zayıf olduğunu belirtiyorlar. İşten çıkarılma nedeniniz buysa bile bunu mülakatçıya söylemeyin. Yalnızca bir tip insanla bile ilişkinizin sizi etkili bir çalışan haline getireceğine yürekten inansanız dahi bunu açıklamanızı önermeyiz. İşten çıkarılmaların genellikle karmaşık olaylar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İşten çıkarılma sebebinizin amirinizle aranızdaki ilişkinin kötü olmasından kaynaklandığını hissetseniz bile ne açıklamakta olduğunuzu ve bunun bırakacağı etkileri ciddiyetle düşünün. Eğer amirinizle geçinmekte zorluk çektiğinizi söylerseniz, amiriniz dünyanın en kötü patronu olsa bile bir şeydir. Buna ek olarak bir de kovulduğunuzu söylerseniz, kapıyı vurup çıkıp gitmek yerine o zaman iki önemli ifşaatta bulunuyorsunuz. Geçinmeyi becerememek ve kovulmak. Ya istifa opsiyonu verilmişse, o zaman istifa ettiğinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla bir şey söyleyip söylememek size kalmış bir şey ama sorun yaratan bir çalışan gibi görünürseniz işi alamazsınız. Yetersizlik. Bu karmaşık bir şeydir. İşi yapamadığınız için kovulmuşsanız, sizinle mülakat yapan kişi sizin için ne düşünecektir dersiniz. İlk sorusu sizinle mülakat yapılırken niye atlanmış bu olabilir? Bu cevabı vermeden önce başvurduğunuz ve mülakatına girdiğiniz işin gerektirdiği sorumluluk açısından benzer veya daha kötüsü aynı türde bir iş olup olmadığını göz önünde bulundurun. Bunun tek çıkış yolu, işin gerektirdiği sorumluluklar beni işe aldıklarında benim işe başlamama kadar geçen süre içinde önemli ölçüde değişti açıklamasıdır. Bu açıklamanın ardından işin kapsamını değiştiren olayları, yeniden yapılanma, yeni teknoloji, sizin yapacağınız işle doğrudan ilgili bir elemanın işe alınması veya işten çıkartılması gibi kısaca tanımlamaya ve böylece durumla ilgili koşulları belirtmeye hazırlıklı olmalısınız. İş yokluğu veya işin kapatılması, bu günümüzde yaygınlıkla karşılaşılan ve potansiyel işverenler tarafından kolayca kabul edilebilen bir olgu. İşten çıkarılmaların %80'inin iş ilişkilerindeki sorunlardan kaynaklandığı sonucunu ortaya çıkan araştırmayı unutmayın. İşverenler kendi kuruluşlarının olsun başka kuruluşların olsun en iyi elemanlarını korumaya çalıştıklarına inanırlar. İşinizi konumunuz kapatıldığı için kaybetmişseniz kovulmak sözünü mümkünse kullanmayın. İşin sona erdirilmesi, işsiz bırakılmak, tazminatının verilmesi gibi sözler işinizi kaybetmenizin, sizin performansınızla değil kontrolünüz dışında kalan bazı olaylar nedeniyle gerçekleştiğini ifade eden bir ton yaratırlar. Çalışanın geçmişindeki tazminat davaları, yasak ayrımcılık ve cinsel taciz gibi yasal olmayan nedenler, Size bir tavsiye, gelecekte işveriniz olabilecek kişilere geçmişteki işinizi cinsiyet, ırk, inanç, renk, milliyet, yaş, medeni durum, savaş gazisi veya özürlü olmanıza dayalı, ayrımcılık veya cinsel taciz kurbanı olduğunuzdan dolayı kaybettiğinizden sakın sakın söz etmeyin. Cinsel taciz kurbanı veya daha kötüsü cinsel tacizle suçlanmış kişiyseniz, istenmeyen cinsel ilgiyi işinizin sürekli bir koşulu haline getirecektir. Böyle bir açıklama sonucunda mülakatçı sizi adaylıktan atabilir. Kimse adaylığınıza olan ilgilerini sizin açıklamalarınızdan dolayı kaybettiklerini kabul etmeyecektir. Çünkü bunu kabul etmek kuruluşu ve mülakatçıyı riske atar. 13. Yaptığınız işin eleştirildiği birkaç durumdan örnekler veriniz. Bu irdeleme sorusu tecrübeli ve veya iyi eğitimli mülakatçılar tarafından sorulur. Vereceğiniz cevap mülakatçıya aşağıdakiler üzerinde düşünme fırsatı verir. Son derece kişisel ve aynı zamanda tamamen profesyonel bir konuda etkili iletişim kurma yeteneğiniz. Eleştiriye olan hoşgörünüz. Etkinliklerinizin ve projelerinizin kapsamı. Bu etkinliklerde ve projelerde sizin katılım düzeyiniz. İçinde çalıştığınız ortam. İdealde işinizin eleştirildiği durumları tasvir edin. Ama bunları tamamıyla koşulların öyle getirdiği şeklinde gösterin. Ayrıca olabildiğince gri durumlardan örnek verin çünkü genelde sizin yargılarınıza yanlışmış gözüyle bakılmaz ve mülakatçı bazı durumlarda bir risk göze alınması gerektiğini bilir. Aşağıda bazı örnek cevaplar verilmiştir. New York City'de kasırga alarmı verilmişti ve ben işe erken gitmeye karar vermiştim. Çünkü insan kaynakları bölümünde insanlarla ilişkili birçok sorun olabileceğini düşünmüştüm. Şansa kasırga şehri sabah saat 10'da vuracaktı ve bu saatte herkesin zaten işe gelmiş olması beklenir. Böylece bina tehdit altında olmadığı sürece kimse kasırgadan etkilenmeyecekti. İşe gelmiş olan herkese teşekkür etmek ve çalışmalarını sağlamak, hava olayı sokaklardaki insanları çok çeşitli şekillerde etkileyebilirdi. İçin yönetime tüm çalışanların o gün öğle yemeklerini kafeteryada ücretsiz olarak yemelerini önerdim. Bunun şirkete maliyeti yaklaşık $600 olacaktı. Yönetim aklımı kaçırdığımı sandı ve önerimin pek tekin olmadığına karar verdi. Fazla önemli bir şey değildi, kararlarını kabul ettim ve neden olumsuz telakki ettiklerini anlamaya çalıştım. Hiç de anlayamadım. Bordro yazılımını kurmak için verilmiş son tarihi tutturmak için yoğun baskı altındaydık ve yıl sonunda bitmiş olmalıydı. Hiç kimsenin katılmak istemediği bir toplantıda teknik adamlar kurulmanın hangi tarihte tamamlanacağı konusunda bilgi veremediler. Onlar veremeyince ben bir tarih belirledim. Toplantıdan sonra amirime beni şikayet ederek düşünmeden konuştuğumdan dolayı bana kızgınlıklarını dile getirmişler. Proje benim belirlediğim tarihte tamamlandı ve sonrasında başka birçok zorlu projeyi birlikte pek sorun çıkmadan tamamladık. Ne kastettiğimizi anlamaya başlamış olmalısınız. Tek hatırladığınız işinizin eleştirildiği bir durumsa pek önemli bir olay olmadığını ifade ederek söze başlayın. Eğer gerçekten önemliydiyse bunu vurgulayacak hiçbir şey söylemeyin. Sonra tarafınızdan gerçekleştirilmiş önemli bir hata veya yanlış bir karar içermeyen kısa bir senaryo sunun. Ayrıca mümkünse başlangıçta size karşı çıkıldığı halde zaman içinde muhakemenizin ve içgörünüzün ispatlandığı bir durum seçip onu anlatmaya çalışın. Anlattıklarınızda dikkat etmeniz gereken son şey de size karşı çıkanları ezerek üste çıkmamak olmalı. Her tarafın kazandığı bir senaryo sunun. Kazanmamışsanız sizin için mühim bir şey olmadığını ve olayı kişisel olarak almadığınızı gösterin. 14. Özgeçmişinizde şu kadar aylık, yıllık bir boşluk görülüyor. Bu süre içinde ne yaptınız? Mülakat öncesinde iş içinde ve dışında kalan süreçte neler yaptığınızı gözden geçirmek için zaman ayırdığınız koşulda bu soruya iyi bir cevap hazırlayabilirsiniz. Cevabınızı doğrudan, kısa, konsantre ve konu üstünde tutun ve kendinizi savunurmuş gibi bir ton takınmayın. Böyle cevaplar sizi gerektiğinde yapması gerekeni yapan birisi olarak gösterir. Bir aile bireyinin sürekli bakıma gereksinmesi vardı. Bunu da ya eşimin ya da benim yapmamız gerekiyordu. Eşim yeni bir kariyere henüz başlamış olduğu için bu göreve ben gönüllü oldum gibi. 15. Psikolojik teste tabi tutulmaya herhangi bir itirazınız var mı? Bir itirazınız yoksa doğrudan belirtin. İşverenin bu soruyu sorma sebebi bir veya birden fazla testin işe eleman seçme sürecinin bir parçası olarak veriliyor olmanızdır. Bazı durumlarda işveren bu soruyu test vereceğinden değil, bu soruyu sorması halinde. Müracaatçıların bazılarının iş başvurularından vazgeçebileceklerini hissettiği için sorar. Herhangi birine veya hepsine bir itirazınız varsa ve bunu belirtmek istiyorsanız itirazınızın nedenini de açıklamaya hazır olun. Psikolojik teste tabi tutulmaya karşıyım çünkü sonuçların genellikle yanlış veya tutarsız ve hatta her ikisi de olabildiğini öğrendim. Dürüstlük testlerine karşıyım çünkü genellikle tecavüzkar oluyorlar. Bu burada verilen testler için de geçerli mi? Teste itirazım yok ancak sonuçları etkileyebilecek ilaçlar kullanmakta olduğumu bildiğinizden emin olmak istiyorum gibi. 16. Kuruluşumuzda burada çalışmak hakkında duyduğunuz en kötü şey nedir? Bu soruya cevap vermek kuruluşa bağlı olarak kolay veya zor olabilir. Öncelikle parlamanızı ya da sönmenizi sağlar. Diyelim ki kuruluş basının olumsuz haberleri arasında yer alıyor. Bu haberlerden haberdar olmamanız mülakatçının hangisinin daha kötü olacağını kestirmek zor, sizin etrafınızda olup bitenlerden haberdar olmadığınızı veya bildiklerinizi açıklamak istemediğinizi düşünmesine sebep olabilir. Kanun çiğnenmişse, kuruluş suçlu bulunmuş ve cezaya çarptırılmışsa ve bütün bunlar herkes tarafından biliniyorsa siz de bildiklerinizi söyleyin. Daha sonra da mülakatçının yorumlarını dinleyin. Böylece empati göstermiş olursunuz ve bu da takdir edilir. Eğer olay çözümlenmemişse veya araştırma soruşturma aşamındaysa dikkatli olun ve mülakat öncesinde güvendiğiniz bir iki arkadaşınızla birlikte ne söyleyip ne söylemeyeceğinizi iyice tartışıp kararlaştırın ve bu konuda pratik yapın. Duyduklarınız dedikodular ve imalardan ibaretse tek kelime bile etmeyin. Duymuş olduğunuz en kötü şey, bu kuruluş muhteşem bir yer olduğu için burada işe girmek isteyenlerin çok olduğu, dolayısıyla da işe girmek için yoğun bir rekabet yaşandığıysa bunu ciddi bir ifadeyle belirtin. Keskin bir cevap olacaktır. 17. Bu iş üzerinde düşündüğünüz diğer işlere kıyasla nasıl? Eğer başka işlerden söz etmişseniz mülakatçıya belki de farkında olmadan göstermiş olduğunuz ki bu işle aslında o kadar da çok ilgilenmiyorsunuz. Öte yandan yalnızca bu işi düşündüğünüz cevabını vermişseniz mülakatçı pek fazla veya hiç şansınız olmadığının farkına varmıştır. Sorulmamış soru da nedendir? Cevabınızı bu benzersiz bir iş çünkü diye söze başlayarak çerçevelendirin. İşi kendi başına ve kuruluş kapsamındaki konumlarıyla tanımlayın. Cevabınızı hakkında mülakata girdiğiniz işle sınırlı tutarsanız, başka olasılıkları düşünüp düşünmediğiniz yolunda herhangi bir beyanda bulunmazsınız. 18. Ön saflarda mı, mutfakta mı çalışmayı tercih edersiniz? Bu terimler askeri kökenlidir. Ön saflarda kuruluşun gerekli işlevleriyle, mutfakta destek fonksiyonları ile ilgilidir. Bilgiye dayalı örgütlenmenin ortaya çıkmasıyla ön saf, mutfak farkı bulanıklaşmaya başlamıştır. Kuruluşlar her katılımcının katkı payının farkındadırlar. Kuruluşun başarısı için parçaların her birinin üstlendikleri görevlerini yerine getirmeleri gerektiği düşünülmektedir. İşlevlerin hiçbiri diğerinden daha önemli veya önemsiz değildir. En iyi cevap, özellikle de başvurduğunuz işin spesifik gereklerini bilmiyorsanız, her iki rolde de çalışabileceğinizi geçmişteki işlerinizden örnekler vererek belirtmektir. Tabii iş hakkında bilgi sahibiyseniz, her iki işlevi de yürütebileceğinizi, ancak bazı spesifik işlevlerde daha başarılı olduğunuzu göstermelisiniz. 19. Hali hazırdaki son işiniz hakkındaki genel izleniminiz nedir? Bu sorularla başa çıkmak kolaydır. Hevesli ve profesyonel olun ama pembeye boyamak için çaba göstermeyin. Kişisel gelişim için mükemmel bir fırsattı. 3 yıl aynı şeyi yapıp sektördeki düşüşü de gördükten sonra yollara düştüm ve şimdi karşınızdayım. O derece profesyonel ve kendilerini işlerine adamış kişilerle çalışmış olmaktan dolayı şanslıyım. Ne yazık ki teknoloji ilerledi ve kuruluş yönetimi değişen bir pazarın gereksinimlerine ayak uydurmayı henüz başaramadı gibi. 20. Referans gösterdiğiniz kişilerle hali hazırdaki önceki işverenlerinizle konuşabilir miyiz? Halen bir yerde çalışıyorsanız elbette ki işverenlerinizin iş aradığınızı, siz ayrılacağınızı bildirmeden önce duymalarını istemezsiniz. Bu iş bana teklif edildiğinde mevcut işverenimden mükemmel referanslar getirmekten memnunluk duyarım. Daha önceki işverenlerimden herhangi biriyle iletişim kurmadan önce lütfen beni haberdar ediniz deyin. Referans verdiğiniz şahısları ve kuruluşları, onları kimlerin ne sebeple arayıp ne bilgi isteyeceklerinden haberdar etmeniz profesyonel nezaket icabıdır. Mülakatçıya neleri anlatmalı? Mülakat iki kişi arasında geçer. Mülakatlar bilgi paylaşmak etrafında döner. Mülakatın gidişatı mülakat sırasında belli olur ve daha fazla ya da daha az bilgi paylaşmak isteyebilirsiniz. Mülakatlarda reklam ve pazarlamada olduğu gibi satışı sağlamak için ürün hakkında her türlü bilgiyi vermek zorunda değilsiniz. Yalnızca satın alan kişinin taleplerini tatmin edecek noktaları belirtmeniz yeterlidir. Koşullar ne olursa olsun, iş kayıtları veya kişisel geçmişinizle ilgili hiç yalan söylemeyin. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.